Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Haber Masası'ndan herkese mutlu günler. Yine Türkiye'nin gündemini konuşmak üzere, özellikle Türkiye ve dünya gündemini konuşmak üzere yeniden sizlerleyiz. Saatlerimiz 13.32. Günlerden Perşembe. Önemli konularımız var. Özellikle 2018 yılında yaşanan Çorlu tren kazasındaki davada karar açıklandı. Sonrasında Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'le bir görüşme sağlamıştı. Kılıçdaroğlu'ndan bu görüşmeye dair bir manidar paylaşım geldi Kılıçdaroğlu'ndan. Onu konuşacağız. Sonrasında Afrika'dan gelecek bir toz bulutu taşınımı var. Afrika'dan bu meşhur bir konumuz. Son haftada bayağı gündemdeki yerini koruyan konulardan bir tanesi. Ben Serkan Başdımar.
Ben Selin Yazıcı ve ben Aslı Kahveci.
Haber Masası başlıyor.
Tekrar hoş geldiniz Haber Masası'na. Üçümüz yerimizi aldık. Bugün programın konularını yaparken bu yoktu aklımızda ama son dakikalarda yaklaşık bir buçuk saat öncesinde Çorlu tren kazası. Biliyorsunuz 2018'den beri kamuoyunu meşgul eden, canımızı yakan davalardan bir tanesiydi. Herkesin gözü kulağı da aslında bu davadaydı. Buradan çıkacak karar merakla bekleniyordu. Çünkü bu davayla ilgili olarak gerçekten sosyal medyada özellikle bir anne var ki Mısra Öz mutlaka ki herkesin karşısına çıkmıştır. Onun paylaşımları benim çok yüreğimi yakıyordu. Gerçekten davada oğlunu kaybetmişti. 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz. Gerçekten her gün hemen hemen her gün aynı mail tweet'i attı. Unutmayın, bu suratı unutmayın, bu olayı unutmayın, bu kazayı unutmayın diye. Ve gerçekten işte bugün Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
Evet. Açıklanan kararda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ayla 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Dönemin Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin müdür yardımcısı Merişli'ye 9 yıl 2 ay ceza verildi.
Umarım bu cezalar tabii annenin yüreğini, oradaki yakınlarını kaybeden ailelerin yüreğini bir su serpmiş olur. Çünkü çok fazla insanımız, yani 25 kişi bu kazada hayatını kaybetti. 344 de yaralı verdik bu Çorlu tren kazasında. Tabii ki de bu kazada yani yapılması gereken bakım onarım çalışmaları yapılmadı. Raylarda problemler vardı. Raylardan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Ve bu davada da umarım dediğimiz gibi hak yerini bulmuş olur.
Bu arada davayla alakalı olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de unutmamak gerekiyor. CHP zaten bu davayla yakından ilgilenmişti. Hemen hemen birçok davada yer almışlardı. Özgür Özel de bugün dava için Çorlu'ya gelen isimlerden bir tanesiydi. Kazada öncelikle yakını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde bir araya geldi. İsmet İnönü Parkı'nda bir araya geldi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi. Çok yakın dönemde de biliyorsunuz bir teleferik kazası yaşandı. Şimdi bu kazanın ve alınan bu kararların ardından bu acaba emsal bir karar olacak mı? Bundan sonra bakalım bu tarz kazalarda o dönemin o sırada kim varsa başta ne gibi cezalar alacak, bunu da merakla bekliyoruz.
Emsalden ziyade zaten olması gerekeni gördüğümüz zaman şaşırdığımız bir hale geldik ve biraz aslında ümidimiz yavaş yavaş kıvılcımlanmaya başladı. Çünkü olması gerekenleri o kadar uzun süredir görmüyorduk ki gördüğümüz evet. zaman acaba emsal olur mu dedik, dedirtti yani bunu bize.
Evet.
Bu arada kazada az önce Selin'in bahsettiği 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda seli kaybeden Mısra Öz bir gün önce bir açıklama yapmıştı ve demişti ki 6 yıldır yaptıkları göstermelik yargılamada bizlerin zorlamasıyla 13 sanık yargılanabildi. Bu sanıkların içinde sorumluluğu olanların artık bir ceza alıp tutuklandıklarını görmek istiyoruz dedi. Karar açıklandıktan sonra da Mısra Öz'ün gözyaşları kameralar evet. önünde, tutamadı kendini.
Yani, tabii ki. Acı bir cümle var burada da, yani bizlerin zorlamasıyla hani.
Ama de gerçekten bakın Mısra Öz, eğer takipçiniz, ben kendisini sosyal medyada da takip ediyorum. Her gün bıkmadan, hı-hı. usanmadan 6 yıl boyunca her gün insanları hatırlattı. Her hı-hı. gün ben bu olayın takipçisiyim. Ben oğlumu, 9 yaşındaki oğlumu burada kaybettim. Siz de bu surata bakın, bu yüzü unutmayın diye oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Dolayısıyla hani kimseye unutturmadı ve bugün de yani bir nebze de olsa mutlaka ki yüreğine biraz su serpilmiştir diye düşünüyorum ben.
En azından oğlunun mezarına gidip, yani öyle yaptığını ben tahmin ediyorum. Mezarına gidip merak etme, peşini bırakmadım. Hepsi cezasını evet. aldı. Sen rahat uyuyabilirsin demiştir.
Kesinlikle, çünkü haklı evet. bir mücadelesi vardı. Bu mücadelenin de bu şekilde sonuçlanması bence de yine hem annenin yüreğine su serpti, bizim de adalet duygularımızı daha da yeşerttiğini düşünüyorum. Peki o halde bir sonraki haberimize geçelim.
Sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi lideri özel görüşmesinin ardından eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan manidar bir paylaşım, bana göre de bir gönderme geldi. Efendim, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı bir "sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" açıklaması gündemde şu sıralarda.
Evet.
Sarayla müzakere ne demek? Sarayla mücadele ne demek? Biz nerede yaşıyoruz? Saray derken neyi kastediyoruz? Kuvayi Milliye'nin başında kim var? Evet, yorumlarınızı merak ediyorum Selin ve Serkan.
Harikasın. Aslında yan yana görüntü vermeleri bile güzel, hoş bir siyaset adına, yani biz vatandaşlar
bence
tarafından benim hoşuma gitti.
Çünkü
siyasetçilerin özellikle böyle çok zıt kutupta, çok zıt düşüncelerde olan insanların bir araya gelmesi benim için, yani bana iyi geliyor bir vatandaş olarak.
Bence
çünkü ortak bir
zaten.
Karar almalarını bekliyorsun böyle. Bir de ülkemiz zor zamanlardan geçiyor özellikle ekonomi adına.
Şimdi
ya da başka
şey,
konular hakkında da. Bir de ben bu dediğim gibi televizyonda izliyoruz. Bir görüşme olacak. Bu çay muhabbetiydi. Herkes bir araya geldi, siyasetçiler. Oturdular, sohbet ettiler.
Her şey
ettiler.
23 Nisan günü resepsiyonla başladı. Meclisteki resepsiyonla başladı. Özgür Özel'le, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ama onun öncesinde zaten Özgür Özel'in seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı ile bir görüşme talebi vardı. Biz görüşmek
evet.
istiyoruz, bir araya gelmek istiyoruz şeklinde vardı. Ama ortada biraz muallakta kalmıştı. İşte 23 Nisan günü bu meclisteki o kısa görüşmenin ardından iki lider önümüzdeki hafta ayrıntılı bir görüşme talebi üzerinde uzlaştılar. Uzlaştılar derken iki ismin de özel kalemleri bu dakikadan sonra devreye girecek ve işte biz de merakla bekliyoruz acaba nasıl bir
Özgür
açıklama
Özel
gelecek.
Gelecek hafta içerisinde gerçekleşebileceğini söyledi bu görüşmenin.
İşte tam bunun ardından hani senin gibi düşünenler var, bence iki lider bir araya gelmeli, yan yana güzel görüntüler vermeli diyenler var. Ama bir de olayın diğer tarafından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok ciddi bir paylaşım geldi.
Evet.
Bu, ben izninizle bu tweet'i tamamen okumak istiyorum.
Tabii,
yani
tabii.
Normalde ben bu haberi bültenlerde de verdim ama kısaltarak verdim. Ama bu sefer dinleyicilerimizle tam olarak bunu paylaşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor. Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin bırakın gençliğini yaşamayı henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahcup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Çok
sert
iddialı.
Bir mesaj ve iddialı çok, bir mesaj çok. Kesinlikle
işte,
öyle.
İşte sen en başta hani dedin ya müzakere mi olmalı, mücadele mi olmalı deyince ben müzakere kısmındayım. Kendi adıma işte evet. Müzakere edilmeli falan şeklinde ama böyle de bir şey gelince de hakikaten haklısın diyesim geliyor.
Okurken bir
evet, Kuvay Milliye'nin başında Kılıçdaroğlu var.
Hakikaten haklısın diyesim
ya,
geliyor
şöyle
yani.
Ben Kılıçdaroğlu mu paylaşımını şunun devamı olarak gördüm. Genel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun izlediği politika, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin izlediği politika buydu zaten. Ekonomide vatandaşı enflasyonun altında ezilir hale getirdiniz. İnsanlar artık temel gereksinimlerini bile karşılamaktan çok uzaklar ve bunların... İki sebebi var. Biri uyguladığınız yanlış politikalar, iki sizin müsrifliğiniz, israfa kaçmanız, itibardan tasarruf edilmez demeniz. Hı hı. Siz bu kadar lüks içinde yaşarken vatandaş bu kadar eziliyorsa burada bir yanlış vardır ve biz bu yanlışı bitirmek üzere geliyoruz. Ben Kemal geliyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu şimdiye kadar ve şimdiden sonra da zannedersem... Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu politikalarının bir numaralı destekleyicisi olduğunu hatırlarsak Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in artık mücadeleden müzakereye giden yolda adım attığını gören veya hisseden Kemal Kılıçdaroğlu bir hatırlatma yaptı gibi geliyor bana. Bak bizim mücadelemiz bu yöndeydi, sen rotandan sapmaya mı başlıyorsun acaba?
Şimdi tabii ki şöyle de bir şey var, şimdi nasıl değerlendirdiğinizle nasıl gördüğünüzle alakalı. Şimdi bu müzakere derken onların tarafına doğru bir müzakere mi var? Yani o politikalara yönelik, daha onları ılımlı hale görmeye yönelik bir politika mı var? Yoksa hani bizim dediğimiz politikaya
yani
uygun bir şey olacak?
Yani müzakere deyince ortak
yani,
bir düşünce içerisinde
işte şimdi,
karar alınması gerekiyor.
Hani
ne o taraftan ne bu taraftan, ortak aynen, bir tarafta.
Hatırlatmadaki olay o bence. Yani hani müzakere et ama diyor bizim değerlerimiz üzerinden müzakereni yap diyor. Bizim isteklerimiz yani halkın bak böyle evet, böyle sıkıntıları var. Halkın bu sıkıntıları üzerinden müzakere et diyor. Sakın evet, ola diyor. Farklı yola gitme diyor. Hani aa bak onlar da böyle böyle dediler, bu da olabilir yoluna gitme diye bir uyarı olarak ben
vallahi
de değerlendirdim.
Valla uyarıyı da Adnan Yücel'in şiiriyle bitiriyor.
Harika
ki bir
şiir,
yanlış anlaşılmaya fırsat verilmesin. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. O günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Direnenlerden olalım diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
Gerçekten yani Kemal Kılıçdaroğlu durmuş bugünü beklemiş. Bugünü beklemiş, telefonu eline almış, bütün hırsıyla yazmış. Dediğim gibi ben daha böyle uzlaşmacı olmaktan yanayım.
Yani ne
güzel
olursa olsun
bir
ülkemiz adına en hayırlısını temenni ederiz bu görüşmelerde ama ben pek
ol,
bir ortak karar alınabileceğini sanmıyorum. Ama daha doğrusu
ya
özel
ortak bir karar zaten
özel bu
bekliyorum.
Görüşmeyi daha çok aslında anayasa değişikliğiyle alakalı görüşmeler de olacak bu konunun
anayasa
içerisinde.
Anayasa değişikliğiyle alakalı gündemi Cumhurbaşkanı hı-hı, Erdoğan getirecek gündeme.
Evet.
Özgür Özel zaten bununla ilgili grup konuşmasında milletin gündeminde
bir
olmayan şey
verdi,
bizim de gündemimizde
evet,
değil dedi. Yani aslında anayasa görüşmelerine kapıyı kapattı ve biz kendi gündemimizi oluşturup Sayın Erdoğan'a gideceğiz şeklinde zaten bir açıklaması vardı. Bu arada ben bu müzakereler yapılmalı, daha ılımlı olunmalı. Tabii ki siyasette iki kutuplu siyasetten de çok sıkıldık. Siyasilerin birbirine çok sert artık... Bayağı normal insanların bile kavgada birbirine söylemeyeceği
evet,
cümlelerle kalkıp insanların önünde basında, televizyon karşısında ya da mitinglerde elinde mikrofonla o derece artık siyasetin kalitesini düşüren tartışmalarından tabii ki sıkıldık, uzaklaştık. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatırlattığı bu mesele bana daha önce de ılımlaşmaya yönelik 3 adımı hatırlattı. Burada söylemeyeceğim ben o 3 adımı ve sonucunu. Ama sonuçları daha sonra siyasette gerçekten kırılma noktaları oluşturdu. Ve bu kırılma noktaları bizi bugüne getirdi. Yani evet müzakere iyidir. Evet ılımlı olmak iyidir.
Ama
tabii
her
ki...
açılım başarıyla sonuçlanmaz.
Evet.
Açılımdan anlaşıldı zannedersem. Aslı'nın söyleyemediği şey diye düşünüyorum. O halde göreceğiz bakalım. Bir de şöyle haberler genelde şöyle geçiyor. İddialara göre Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı Özel ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ve gelecekte yeniden yapılacak olan görüşmelere tepki olarak geldi.
Yok
yani bu
canım,
artık iddiadan
yok
çıktı
canım.
Yani
daha bunu, neler?
yani içinden gelmiş falan şeklinde. Peki efendim, biz de merakla bekliyoruz. Bakalım bu ikilinin görüşmesinin önümüzdeki hafta olması bekleniyor. Bakalım bu görüşmelerden neler çıkacak, bu görüşmeden biz de merakla bekliyoruz.
Haber Masası devam ediyor.
Biz birkaç gündür bu havalarla alakalı anlatıyoruz. Toz taşınımı diyoruz, çamur yağıyor diyoruz, camlarımız mahvoldu, arabalarımız mahvoldu diyoruz. Dün 17 ilde uyarımız vardı, bugün 44 ile çıkmış. Çıktı. Kurtulamıyoruz evet. Bu toz taşınımından. Cuma'ya kadar sürecek diye biliyorum ben, yarına kadar. Hı hı. Bir anlat bakalım Serkan.
Kuzey Afrika'dan gelen bir toz taşınımı bu.
Gitsin.
Afrika'dan geliyor ama affedersiniz. Yakın zamanda umarım dediğimiz gibi yarın cuma terk edecek ülkeyi. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınma nedeniyle birçok şehirde görüş mesafesi düşüyor. Hava kalitesi de azaldı. Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı etkisini sürdürmekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, tabii bu toz taşımının içerisinde yer alan bir değer. İstanbul, Üsküdar, Malatya, Edirne, Keşan ve Çanakkale,
şey
Çan'da 100 ila 150 mikrogram olan hassas değerlere ulaşmış durumda.
Yani en
o
kötü
da işte astım
hissettiğimiz yerler İstanbul'da, Üsküdar, Malatya, Edirne'de, Keşan ve Çanakkale, Çan'da 100-150 mikrogram. Yani hassas bir değermiş efendim bu da.
Yani 2 ila 3 katı kadar olması evet. gereken sınırın 2 ila 3 katı kadar daha fazla toz parçacığı havada var. Bu da aldığınız nefesin içerisinde bu toz parçacıklarının daha fazla olduğu anlamına geliyor. Alerjiniz varsa bizim gibi ben. Ya da astımınız varsa çok dikkat çok etmeniz ve ya kriz yaşamaya hazırlıklı olmanız ya da maske takmanız evet. gerekiyor. İlaçlar, bu ciddi bir uyarı.
İlaçlarınızda mutlaka ki kullandığınız ilaçlar varsa, ben bir alerjik astım hastası olarak söylüyorum. Dünden beri uykumdan kalkıp hava dediğimiz bizim böyle bir kullandığımız inhaler var. Onları yapıyorum. Bakın uykudan kalkıyorum. Uykudan kalkıyorum. Nefes hiç alamıyorum ve bir hırıltı deriz buna, böyle çok böyle ciğerden böyle bir hırıltı gelir. Ve o şekilde dünden beri yaptığım fıs fısın haddi hesabı yok. Yani dışarı çıkınca da maske takmak gerekiyor. Buradan...
Peki Selin, onu fazla kullanmak da zararlı
tabii
değil mi?
Tabii ki çok zararlı. Çok zararlı hem de, ama o anda o kadar nefes alamıyorsunuz ki yani mecbur kalıyorsunuz. Kalıyorsun. Yani aslında böyle durumlarda bir de böyle sürekli bizim kullandığımız bazı ilaçlar var astım hastalarının, ama işte onu mesela ben kendi adıma belli dönemlerde alerjim artıyor. İşte bahara girerken, kışa girerken bende en kötü oluyor. O dönemlerde hiç bu durumlar başlamadan ilaçlarımızı içiyoruz. Ancak şu anda bu beklenen bir şey değil. Hı hı. Dolayısıyla astım ilaçları da bu ani açan havalar dışında diğerleri hemen etki eden şeyler değil. Dolayısıyla mecbur bu süreçte, bu 3 günlük süreçte o bir ilaçlara dalanıyorum. Mecburum çünkü nefes alamıyorum.
Evet. Çok tabii bu toz taşınımı nedeniyle bile bir ilimizde ara verildi eğitim
evet,
şu anda.
Onu
da isterseniz belirtelim. Çankırı'da beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde eğitime yarım gün ara verilmiş durumda. Çankırı Valiliğinden yapılan bir yazılı açıklama var. Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bugün saat 13'ten itibaren merkez ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, il müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının tedbir amaçlı tatil edildiği belirtildi bu kapsamda.
Ama insanlar dışarı çıktılar bir kere. Keşke en baştan tüm gün yapsaydınız da hiç maruz kalmasalardı.
Yani evet, o da olabilirdi.
Yarım günden sonra yani. O da çok şey olmadı bence. Peki o halde bir kez daha uyarılarımızı yapalım. Astım hastaları, akciğer rahatsızlıkları yaşayanlar ve yaşlılar, çok zorunda değilseniz bence dışarı çıkmayın. Evinizde değerlendirin. Ama illa dışarı çıkmanız gerekiyorsa da maskeli kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Bu herhalde İstanbul dışında her yerde oldu. İstanbul'a ben denk gelmedim ama.
Sana deminden beri ne anlatıyorum? Ölüyorum diyorum burada.
Yok hayır. Bana denk gelmedi ama hiç öyle toz taşını falan görmedim.
Tamam ben
ya,
evde o nefes alamadığım dakikaları bir kameraya çekip sana özelden atacağım, tamam mı? Ölüyorum diyorum burada. Hiç mi dinlemez bir insan?
Çok iyi.
Yani neyse, peki efendim. Hadi bir başka haberle devam edelim.
Haber Masası devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, en azından siz dinliyorsunuz. Siz dinlediğiniz için ben doğrudan size anlatayım efendim. Zira cümleler havada kalıyor bizim buralarda. Şimdi dün size bir uyarıda bulunmuştuk. Hesabınızı kiraya verirseniz, ki zaten böyle resmi yasal bir kiralama yöntemi yok, ama bu tür ilanlar var, hesabınız kullanılacak, işte gelen paranın %10'un size verilecek, sadece para transferi için kullanacağız gibi ilanlarla karşılaşıyorsunuz. Bunlarla ilgili sonunun ne olacağını söylemiştik. Bu hataya düşen, hesaplarını kullandıran, yani düşünebileceğimiz en iyi ihtimalin bu olduğunu söyleyerek bunu söylüyorum. Hani hesaplarını kullandırmışlardır, başka bir şey yoktur diyerekten şüpheden sanık yararlanır yasası gereğince. Böyle düşünerek
nasıl
geçmişteki
diyorum.
Şöyle geçmişteki iki ismi hatırlatacağız size. Bunlardan biri Nihal Candan.
Evet.
Fenomen davası olarak biliniyor. Kendisi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla, ki dün bahsetmiştik, baş şüpheli olabilirsiniz demiştik. Onlardan biri 5,5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal'in cezaevinde başladığı yemek yememe eylemi hastalığa dönüştü. Yemek yememe eylemi midir bu, yoksa yemek yiyememiş midir?
Bence psikolojik durumlardan dolayı yemek yiyememiştir diye düşünüyorum. Yani
anoreksiya olmuş Nihal. Evet. Anoreksiya olan Nihal Candan 37 kiloya kadar düşmüş. 37 kilo şu anlama geliyor: vücutta kas kalmamış, yağ kalmamış, yani kas evet. Minimum düzeyde.
Çünkü boyu da var, yani öyle kısa evet. Boylu falan bir kız da değil, boyu da var, 1.70 falan
bayağı
vardır
diye düşünüyorum. Bayağı iskelet ve deri ağırlığından bahsediyoruz bence şu anda.
Evet, ciddi bir rahatsızlık, geçmiş olsun diyelim. Kendisi kardeşiyle beraber sosyal medyada lüks yaşamlarını sergiliyorlardı. İşte biz hani hep söylüyoruz ya, para kazanmak, kolay para kazanmanın peşine düşmemek gerekiyor. Hı hı. Şimdi şöyle sevgili dinleyiciler, bugün ben bu haberi Aslı'yla da konuştum, Serkan'la da konuşurken, hani bu haberi bugün alalım, biz bunu haber masasında konuşalım dedik, ama hani haber masasına alma sebebimiz vah vah Nihal yazık, çok üzüldük, 37 kiloya düşmüş, bu değildi. Veyahut da diğer taraftan aa canım hak etti, iyi olmuş, bunu demek de değildi. Bizim bu haberi bugün buraya almamızın sebebi, bakın bu iki kardeş de aslında hukuk okumuş birer avukatlar. Yani kolay paraya bu kadar çok özenmeyin. Buradan ben bu mesajı vermek istiyorum. Yani sen hukuk okuyorsun, avukatlık gibi güzel bir mesleğin var. Sen zaten o paylaşımlarında bulunduğun restoranlara gene gidebilirdin kendi kazandığın parayla.
O güzel hayatına kendi devam edebilirdin.
Tamam, belki o kadar lüks bir evlerde yaşayamazdın. Çünkü kendisi Türkiye'nin en pahalı rezidanslarından bir tanesinde oturuyordu. Ve Türkiye'nin en pahalı mağazalarından her gün böyle kutu kutu alışverişler yapıyordu. Ben takip de ediyordum bu arada. Yani hani onların hayatını merakımdan değil, ama işte gündemi takip edebilmek adına takip de ediyordum kendilerini. O kutu kutu o hediyelerden kendini her gün almazdın, ama bir tane alırdın. Ama ne olurdu, şu anda evinde oturuyor olacaktın. Şu anda bir hapishanedesin. Henüz çok gençsin, 20'li yaşlardasın, bir hapishanedesin. 37 kiloya kadar düştün ve bundan sonra da hayatın hiçbir zaman çok düzenli, çok güzel olamayacak. Hı hı. Sen o hapishaneden çıksan da sen bugünlerini düşüneceksin. Sağlığın gitmiş, psikolojin gitmiş. Peki bunların hepsi o kadar o lüks evlerde yaşamak, o bilmem ne marka ayakkabıları, çantaları giymek için şart mıydı?
Bütün hayatını 3-5 yılda yaşamak
şart mıydı? İşte ben dediğim gibi bu haberi bu yüzden alıyorum. Çünkü bizi dinleyen çok fazla izleyicimiz, dinleyicimiz var. Gençlere özellikle seslenmek istiyorum. Bakın, sosyal medyada çok farklı bir hayat yaşanılıyor. Ve çok güzel, farklı bir hayat yaşıyormuş gibi gösterenler de var. Ama bakın, olayın iç yüzünde hiçbir şey bu kadar basit değil. Yani dediğim gibi bu arkadaşlar hukuk okumuşlar. Sen evet. Avukat olacaksın. Avukat olmuşsun. Bitirdi, mezun da hatta bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla zaten sen kendine güzel bir hayat kurabilirsin.
Ki sosyal medya zaten fenomensin, güzel bir getirisi olan bir işte fenomenlik yani.
Evet.
Çok yani, rahat bir şekilde yaşamını sürdürebilme ihtimalin var.
Ve şu bundan anda biz sonra, senin hastalığından bahsediyoruz. Evet, 37 kiloya yani düşmek
bu arada abi.
Arkadaşlar, bu iki kardeşin koğuş arkadaşı da bankacı Seçil Erzan.
Eyvah, o psikoloji yani hayatta düzelmez.
Teşkilat.
Evet. Hayatta düzelmez.
Yani. İki kardeşin avukatından bir açıklama var Kasım Ergün'den. Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hale aldı diyor. Psikolojisi bozuk, cennete gitmek istiyorum diye devam etmiş. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk.
Evet, anne ve baba da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söylüyormuş. Sağlığından endişe ediyoruz. Bir anne baba olarak bu haklı bir isyan.
Tabii.
Kendi anlamında. Ama keşke bir anne baba olarak daha fazla kızlarını kontrol altına alabilselerdi. Gerçi burada da 18 yaşından büyük bireylerden bahsediyoruz. Hani iç yüzünde bilemeyiz olayların, ama maalesef çok büyük bir
yetiştirilme tarzından ihmaller. Genelde aile sorumludur ya. Evet, çevresel etkiler önemlidir ama ailenin verdiği temel her zaman önemlidir. Bireyin karakterinin oluşmasında. Yani neden bu çocuklar lüksün peşine gittiler? Neden yasal olmayan sınırları zorladılar?
Evet.
Sadece Nihal için değil mesela, bu kardeşler için değil de çoğu fenomenin böyle bir alışkanlık mı desem, yani zaten güzel lüks hayatınız var ama çoğunun sonu cezaevinde bitiyor.
Yok öyle olmuyor. Zaten güzel lüks hayatları yok. Zaten güzel lüks hayatları fenomen oldukları için kendilerine veriliyor ya da fenomen olmaya başladıkları zaman veriliyor. Ve insanlar zannediyor ki fenomen oldukları için zengin oldular, fenomen olmaya özeniyorlar. Öyle değil o.
O evet, da var ama o... aldıkları reklam ücretleri de az değil yani.
Tabii tabii, orası büyük bir gelir kaynağı zaten.
O Mehmet Şimşek'in artık ilgi alanına giriyor. Onların peşine düştü. Bu saatten sonra onların da vergisi, gelir vergisi alınacak.
Şimdi bu işi çok hakkıyla yapanlar da var. Bazı isimler de var. Hani gerçekten hatta işte kazandığı parayı, verdiği vergiyi paylaşanlar var. Sonuçta bu da artık dünya genelinde bir meslek haline geldi. Hı-hı. Yani siz kabul edersiniz, ben kabul etmem ama bir fenomenlik denen bir şey var artık. İnsanlar nasıl söyleyeyim, hani bir kitleye
bazıları
hitap ediyorlar.
Bazıları rezilliyle fenomen olur. Bazıları yani, mesela böyle içerik işte üretir. Çok topluma faydalı zaman, insanlar evet, mesela. Çok böyle örnek verebilirim
hitap
yani.
Hitap ettikleri bir kitle var. O kitleye bu kremi alın, bu kıyafeti giyin, bunu yapın, şunu yapın şeklinde. Hani bunları yapanlar da var ve bunlar takip ediliyorlar. Bu yoldan doğru para kazananlar da var. Ama işte bunlar, ben onlar değil, hani bu işin bu kısmının biraz daha konuşulması gerektiğini düşünüyorum ki hani genç bir neslimiz var, bu nesil bunları görsün. Bugün hala bir TikTok veya bir Instagram'ı açtığınızda keşfetinize falan mutlaka düşüyordur. Bir sürü genç kız olsun, erkek olsun, yaşamadıkları hayatı gösteriyorlar. Geçtiğimiz günlerde seyrettiğim bir dizi var, bir Türk dizisi var. O dizide de aynen böyle bir karakter var şu anda. Onu ön plana çıkartıyorlar. Kızcağız aslında evde çalışan bir yardımcı. Eve gidiyor, bir yardım ediyor ev sahibine. Ama ev sahibinin kıyafetlerini, ona gelen kargoları kendiymiş gibi, işte bugün kargolarım bu geldi diyor.
Herkesin de izlemiş olması.
Veyahut da işte evin sahibi onu arabayla bir yere bırakacak, işte arabama bindim evime gidiyorum şeklinde gösteriyor. İşte bunların, lütfen hani böyle dizilerin kötü şeylerinden falan hemen etkileniyoruz, onları alıyoruz ya. Lütfen asıl bunları da görün. Bunları da görün. Bunların size nasıl dönüşlerini olabileceği, bakın burada önümüzde iki kardeş, ikisi de hapishanedeler 5,5 aydır. Daha da ne olacakları belli değil ve daha 20'li yaşlarındalar. Yazık.
Ya bakınca yani tiplerini de biliyorum ikisinin, yani fiziksel durumları falan böyle. Hiç böyle cezaevine düşüp de...
Cezaevine düşmek için fiziksel bir özellik
mi aranıyor? Ya hayır, şöyle dış görünüşleri yani böyle Powerpuff Girls falan vardır ya mesela. Ha
yani
görünüş olarak
düşünemiyorum
hiç
onları
düşünemezdim,
şeklinde
diyorsun. Hiç düşünemezdim ve gerçekten...
Ben, sen demin biraz önce bir yorum yaptın, dede dedim ya sana, ben de sana bir anneanne yorumu yapayım. Düşmez kalkmaz bir Allah.
Evet.
Yani biz böyle, efendim bugün de böyle bu uyarılarımızı yapalım. Başka eklemek isteniz var mı bu konuya?
Aman yok yok. Yeterince atasözleri, deyimler ve kamu spotları ortada.
Senden de bekledim ama ben bir şey.
Yok, ağır geldi bana.
Ağır mı geldi, yaşın mı yetmedi?
Yaşın mı yetmedi? Yaşım seni döver yalnız.
O zaman ben ikinizi de yani yaş olarak dövmüş mü oluyorum? En küçüğünüz olarak.
Yemiş oluyorsun dayak. Bence. Peki efendim, bir başka konuyla devam edelim.
Haber masası devam ediyor.
Efendim, benim en çok sevdiğim, üzerinde en fazla uzmanlık alanımın oluştuğu konulardan biri değil. Çünkü futbola giriyoruz. Son zamanlarda yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler çözüm için harekete geçti. Bu çözümün ne olduğunu merak ediyorsanız Selim ve Serkan anlatacak size.
Vallahi ben öngörülerim hiçbir zaman tutmuyor ama bu çözüm benim hiç kafama yatmadı. Efendim, matruşka bebekleri bilirsiniz değil mi? Yani büyük alırsınız, içinden bir şey daha çıkar, bir şey daha, bir şey daha çıkar. Bana federasyonun aldığı bu karar bunu hatırlattı. Çünkü şöyle diyor efendim, bağımsız bir hakem kurulması gündemde. Bu bağımsız hakemler nasıl kurulacak? Ben cümleleri tekrar etmiyorum. Bakın aynen bunu baştan söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu bir şirket kuracak. Bir. Profesyonel kulüpler bir başka şirket kuracak. İki. Bu iki şirket bir araya gelecek, bir şirket daha kuracak. Yani üç tane şirketimiz var. Bu şirketlerden 3 tanesi federasyonun kurduğu, 2 tanesi de kulüpler tarafından belirlenecek 5 üyeyi alacaklar. Bu 5 üyeden oluşan şirket bağımsız hakem kurulunu atayacak. Saat başına gidelim, devamını bu saat başından sonra aktaralım.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Tabii biz konuşurken... Çok özür dilerim Aslı, sen mi girecektin? Çok özür dilerim.
Bilerek yapıyorsun değil mi?
Yok gerçekten, son dakikayı görünce...
O son dakikayı bir paylaşalım ama.
Son dakika ama o senin alanın, sen paylaş o zaman. Çünkü hep senin bültenine denk geliyordu o.
Merkez Bankası'ndan para politikası kurulu toplantısı vardı bugün. Karahan Başkanlığı'nda ve az önce açıklama yapıldı. Merkez Bankası faizi %50'de sabit bırakmış efendim. Bir öncekinde de 500 bas puan arttırmıştı. Hı hı. %50'ye çıkmıştı. Hı hı. Şu anda da politika faizinin %50'de sabit bırakıldığı
yani
haberi.
Ekonomistlerin tahminine yakın bir rakam %. Onlar da 52 olarak 51-52 civarında.
Yok aslında gerçekten şeyi %50'de sabit kalması bekleniyordu. Çünkü bir öncekinde 500 bas puan fazla bulunmuştu. İki toplantıda alınacak kararı bir toplantıda alıp sonrakinde sabit tutması zaten bekleniyordu.
Evet, peki.
O halde. Konuya devam edelim. Ben bu arada küçük bir şey yakaladım, onu söyleyeceğim. Tamam. Hani aklıma da yatmadı dedin ya. Alman modelinden esinlenen bu projede kulüplerin tamamından da onay almış. Hepsi bağımsız bir hakem kurulu oluşturma fikrine birleşmiş. Okey, tamam. Tamam. Bağımsız bir hakem kurulu oluşturdunuz. Ne yapacak bu hakem kurulu diye merak ettim, baktım. Bağımsız hakem kurulu önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olacakmış. Oldu mu sana bir mülakat?
Evet.
Ne oldu bizim mülakatlarda? Evet, bunu şey yapıyorsunuz. Hepiniz onayladınız değerli kulüp başkanları, değerli kulüp temsilcileri. Ama mülakatlarda da efendim biliyorsunuz ki bu atamalarda mülakatlar hakkıyla atanmak isteyenlerin başına çok dert açtı.
Yani evet, olayı çok başka bir yere getirdim.
Evet, bir hatırlatayım ben onu.
Hiç o şekilde düşünmemiştim. Bana tamamen çok, gerçi Alman sistemiymiş, birçok kulüp kabul etmiş, şu anda da dünyada da öngörülen, yapılan bir şeymiş ama ben bizim ülkemize çok uygun görmedim bunu. Çünkü şimdi şöyle
biz
söylüyorum.
Biz suistimal etmeyi
yani
severiz.
Kulüpler bile, hani sen bile söylemiştin programdan önce, bir araya gel yani maçlardan sonra. Zaten şimdi siz bu hakemi istiyordunuz gibi
kulüpler,
muhabbetlere getiriyorlar.
Burada çalışma sisteminde kulüpler hakem atamalarında mutlak söz sahibi oluyor. Çünkü bu 5 kişilik üyede 3'ü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, 2 de kulüpler tarafından belirlenecek. Ve direkt diyor ki hakem atamalarında mutlak söz sahibi olacak. Şimdi Türk futbolunda en büyük sıkıntılardan biri hakemler ve hakemler öncesinde, yani kulüp başkanlarının genelde açıklamaları olur. Biz bu hakemi istemiyoruz, bu bizim maçımıza verilmesin diye bazı kulüplerin, özellikle bazı hakemlere karşı bu söylemlerini hepimiz biliyoruz. Ve bu söylemlerin ardından o isimler o takımların maçına verilmediği zaman büyük olaylar oluyor.
Evet.
Bak o sesini çıkardı, bak onu verebiliyorlar mı onun maçını diyor ve bu hep bir sorun olarak görülen bir şeyin şu anda sorun değil de olacak bir şey olarak gözükmesi bana garip geldi. Bilemiyorum, öngörüde hep söylüyorum, öngörülerim tutmuyor ama ben bunun çok başarılı olup olamayacağı kısmında bir kararsız kaldım açıkçası.
Kesinlikle öyle. Maç, yani maçın önüne geçebilecek kararlar alınacak
yani,
yine. Maçın gölgesini gölge düşürecek
gibi,
o kesin.
Çok yakın
bu
bir
kadar
şey.
Çok yetkili bir araya gelince normalde zaten kulüpler bile anlaşamıyorlar. Bu kadar yetkili. Ben şunu söyleyeyim. Yani yabancı hakem neden hala getirmiyor?
Şunu düşün, ne olacak biliyor musun? Bazı isimler direkt bazı kulüplerle, futbol kulüpleriyle özdeşleşecek. Fener'in maçlarına bu çıkar. Beşiktaş'ın, o zaman öyle birer atayın.
Evet.
Fenerbahçe'nin maçlarına o çıksın. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, işte diğer kulüplerin başına birer hakem olsun.
Arkadaşlar,
o zaman
bu konu
çünkü
bitmez.
O raddeye gidecek yani.
Evet.
Bu konu bitmez ama süremiz biter.
Aynen öyle.
Biz artık haber masasını burada sonlandıralım ki sevgili Serhat Aya'nın programından çok fazla yemeyelim. Sevgili dinleyenler, bizler konuyu birazcık tartıştık. Geri kalan değerlendirme, takdir, teveccüh size ait. Biz huzurunuzdan ayrılıyoruz efendim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.